Ayrım 33, sayfa 239. 33. Bonadea'dan kopuş. Bu arada Bonadea sürekli tavana bakamayacağı için divanın üstüne sırt üstü uzanmıştı. Narin ve anaç karnı beyaz patika kumaşın içinde korse ve bağlarla engellenmeksizin soluk alıyordu. Bonadea bu konumu düşünmek diye adlandırmaktaydı. Aklına kocasının sadece yargıç değil, aynı zamanda avcı da olduğu ve kimi zaman gözleri parlayarak kendi avlarının peşinden giden av hayvanlarından söz ettiği geldi. Bonadea'ya göre bundan hem Mossburger'in hem de yargıçlarının yararına bir sonuç çıkartılabilirdi. Öte yandan tek bir noktanın aşk konusunun dışında kocasını sevgilisi karşısında haksız düşürmek de istemiyordu. Aile duygusu evin reisini onurlu ve saygın görmeye gerektiriyordu. Bu yüzden bir karara varamadı. Ve bu karşıtlık belli bir biçimden yoksun olarak birbirine karışan iki bulut sırası gibi Bonadea'nın ufkunu mahmur bir karanlığa sürüklerken Ulrich de kendini düşüncelerine bırakma özgürlüğünün keyfini çıkarıyordu. Bu elbet biraz uzun sürmüştü ve Bonadea'nın aklına olaya farklı bir yön verecek bir şey gelmediğinden Ulrich'in kendisini umursamazca aşağılamış olmasından kaynaklanan üzüntü geri döndü ve Ulrich'in hatasını tamir etmeden geçirdiği zaman parçası gerginleştirici bir yük gibi Bonadea'yı ezmeye başladı. "Demek ki ziyaretine gelmekle sana haksızlık ediyorum, öyle mi?" Bonadea sonunda bu soruyu üzüntüyle ama toplanıp yumruk olmuş bir kavga iradesiyle, ağır bir tempoyla ama iyice vurgulayarak Ulrich'e yöneltmişti işte. Ulrich sustu ve omuzlarını sildi. Karşısındakinin neden söz ettiğini artık çoktandır bilmiyordu. Fakat o anda Bonadea'ya katlanmayı da onaksız buluyordu. "Demek ki aşkımızdan ötürü beni suçlayabiliyorsun, öyle mi?" Böyle bir sorunun çevresinde bir kovandaki arılar kadar çok yanıt vardır diye yanıtladı Ulrich. İnsanlığın bütün ruhsal kargaşası asla çözülememiş sorunlarıyla birlikte tiksindirici bir biçimde tek tek herkesin sırtındadır. Ulrich böylece elbette o gün birkaç kez düşünmüş olduğundan farklı bir şey söylemiyordu. Ama Bonadea ruhsal kargaşayı üstüne alındı ve bu kadarını artık fazla buldu. Bu anlaşmazlığı ortadan kaldırmak için perdeleri yeniden kapatmayı isterdi. Ama bir o kadar istediği şey de acıdan hüngür hüngür ağlamaktı. Ve ansızın Ulrich'in kendisinden bıktığını anladığına inandı. Yaralışı sayesinde o zamana kadar sevgililerini yalnızca insanın bir şeyi bir yerlere kaldırması ve sonra yeni bir şeyin çekiciliğine kapıldığında gözden yitirmesi gibi yitirmişti. Ya da bu yitiriş öteki yoldan kendini onlarla birleştiği gibi aynı hızla ayrılmış olarak görmesiyle gerçekleşmişti. Ve bu sonuncusunda bütün kişisel öfkelerin yanı sıra daha yüce bir gücün egemenliğinden de bir şeyler vardı. Bundan ötürü Ulrich'in sakin direnişi karşısında Bonadea'nın ilk duygusu yaşlanmışlık duygusu oldu. Divanın üstünde yarı çıplak, bütün hakaretlere teslim olmuş, aciz ve müstehcen halinden utanç duyuyordu. Düşünmeden doğruldu ve giysilerine uzandı. Ama yeniden içine süzüldüğü ipek taç yapraklarının hışırdamaları Ulrich'i pişmanlığa sürüklemedi. Bonadea'nın gözlerinin üzerine acizin iğne gibi batan acısı oturmuştu. "Kaba bir insan, beni bilerek yaraladı," diye yineledi kendi kendine. Kılını bile kıpırdatmıyor, saptamasında bulundu. Ve attığı her düğümle, geçirdiği her kopçayla çocuklara özgü, çoktan unutulmuş, terk edilmişlik sancısının uçurum gibi kapkara açılan derinliklerine daha çok battı. Çevresini karanlık kapladı. Ulrich'in yüzü sanki kalan son ışığın altında gözükür gibiydi. Kederin karanlığı önünde sert ve kaba çizgilerle belirginleşmekteydi. "Bu yüzü nasıl oldu da sevebildim?" diye sordu kendine Bonadea. Ama aynı zamanda da "onu öncesiz sonrasız yitirdim" cümlesi bütün göğsünü sıkıştırdı. Onun bir daha geri dönmeme kararını sezgi yoluyla algılayan Ulrich engel olmadı. Bonadea aynanın önünde güçlü hareketlerle saçlarını düzeltti, sonra şapkasını başına koydu ve vualetini taktı. Vualeti yüzüne indikten sonra Artık her şey bitmişti. Bu bir idam hükmü gibi törensiydi ya da sanki dev bir bavulun kilidinin kapanmasıydı. Ulrich artık onu öpmemeli ve bunu yapabilmek için son fırsatı da kaçırmış olduğunu sezmemeliydi. Bonadea bu yüzden içini kaplayan merhametle neredeyse onun boynuna sarılıp bağlayacaktı. 34. Sıcak ışıklar ve soğumuş duvarlar. Ulrich, Bonadea'yı aşağıya kadar geçirip yeniden yalnız kaldığında artık çalışmak istemedi. Voltaire ile Clarisse'ye bir kurye ile birkaç satır yollayıp akşam onları ziyaret edeceğini bildirmek niyetiyle sokağa çıktı. Küçük holden geçerken duvarda boynuzlarıyla bir geyikbaşı gördü. Geyikbaşı, Bonadea'nın aynanın önünde vualetini bağlarkenki haline benziyordu. Ama onun gibi kendi kendine vazgeçmişçesine gülümsemiyordu. Ulrich inceleyen gözlerle çevresine bakındı. Bir evin bütün döşemesini oluşturan ve çevresine yığılmış olan bütün bu yuvarlak çizgiler, kesişen çizgiler, düz çizgiler, kavisler ve örgüler ne doğaldı ne de içsel bir gereklilik, tek tek hepsi de barok bir abartıyı yansıtmaktaydılar. Sürekli olarak çevremizdeki her şeyin içinden geçen o akım ve yürek atışı bir an durmuştu. Ben yalnızca rastlantıyım diye sinsice gülümsemekteydi gereklilik. Güzellik ise şu itirafta bulunuyordu. Ön yargısız bakıldığında görünüşüm cilt veremine yakalanmış bir hastanın yüzünden pek farklı değildir. Bunun için çok şey gerekmiyordu aslında. Bir cila dökülüp gitmiş, bir telkin ortadan kalkmış, alışkanlıktan, beklentiden ve gerilimden oluşma bir zincir kopmuş, duygu ile dünya arasında gizliden var olan bir denge bir an için bozulmuştu. İnsanın hissettiği ve yaptığı her şey şu ya da bu biçimde yaşam yönünde olup biter ve bu yönün dışına kayan en küçük bir hareket bile ağır ya da korkutucudur. Bu tıpatıp insanın yürürkenki hali gibidir. Ağırlık noktası havaya kaldırılır, öne doğru itilir ve yeniden bırakılır. Ama bunda en küçük bir değişiklik yapılmaya görsün, bu kendini geleceğe koy verme eylemi sırasında birazcık ürkek ya da şaşkın davranılsın, insan artık dik duramaz olur. Bu hareketin üzerinde fazla düşünmeye gelmez. Ve Ulrich yaşamında şu ya da bu bakımdan önemli olmuş bütün anların geride buna benzer bir duygu bırakmış olduğunu anımsadı. Bir hizmetliye işaret etti ve pusulasını ona verdi. Saat aşağı yukarı öğleden sonra 4'tü. Ulrich oraya ağır ağır yürüyerek gitmeye karar verdi. İlkbaharın son günlerini hatırlatan bu sonbahar günü hoşuna gitmişti. Hava için için kaynamaktaydı. İnsanların suratlarında yüzen köpükleri anımsatan bir şeyler vardı. Ulrich düşüncelerini tek düze bir biçimde kullanmakla geçen son günlerin ardından kendini zindandan çıkarılıp gevşetici bir banyoya girmiş gibi hissetmekteydi. Çevreye karşı dost ve hoşgörülü bir ifadeyle yürümeye gayret ediyordu. Beden eğitimiyle geliştirilmiş bir vücut, harekete ve kavgaya son derece hazırdır. Bu yüzden Ulrich'e de bugün kendi bedeni yaşlı bir komedyenin çoğu numara, hakiki olmaktan uzak tutkularla dolu yüzü gibi itici geliyordu. Hakikate ulaşma çabası, iç dünyasını ruhun devinim biçimleriyle doldurmuş, bu dünyayı birbirlerine karşı sıkı bir talim yapan düşünce öbeklerini ayırmış ve tam söylemek gerekirse ona sahici olmaktan uzak, komedyence bir ifade vermişti. Her şey, hatta iştenlik bile, alışkanlığa dönüştüğü anda bu ifadeyi alır. Ulrich böyle düşünmekteydi. Deyiş yerindeyse bir dalga gibi öteki kardeş dalgaların arasından akıp gidiyordu. Yalnız başına çalışıp yorgun düşmüş olan bir insan topluma geri dönmüş ve onlarla aynı yöne akmanın mutluluğunu duymuşsa eğer, bu deyiş neden yerinde olmasındı? Böyle bir anda en uzaktaki düşünce sürdükleri ve onları sürükleyen yaşamın insanları pek fazla, pek derinden ilgilendirmediğidir. Yine de her insan genç olduğu sürece bunu bilir. Ulrich bu yollarda geçirilen bir günün 10 ya da 15 yıl önce kendisi için nasıl bir gün olduğunu anımsadı. O zamanlar her şey yine çok muhteşemdi. Fakat bu kaynayan tutkunun içinde bir hapisliğin acı çektiren sezgisi de vardı. Tedirgin edici bir duygu. Eriştiğimi sandığım her şey bana erişiyor. Bu dünyada hakiki olmayan, kişisel açıdan önemsiz sözlerin en hakiki ve en özgün sözlerden daha güçlü biçimde yankılanacağına ilişkin insanın içini kemirip duran bir sezgi. Bu güzellik peki diye düşünüyordu insan. Peki de o güzellik benim güzelliğim mi? Öğrenmekte olduğum hakikat benim hakikatim mi? Hedefler, sesler, gerçeklik, insanı çağıran ve yöneten, peşinden gittiğimiz, kendimizi kollarına bıraktığımız tüm bu baştan çıkarıcılık, bu hakiki gerçeklik mi? Yoksa sunulan gerçekliğin üzerinde elle tutulamaz biçimde duran bir soluktan başka bir şey değil mi? Kuşkunun onca derinden algıladığı yalnızca hayatın hazır bölümlenmeleri ve biçimleridir. Nice kuşaklarca önceden oluşturulmuş, tamamlanmış, yalnızca sözcüklerin değil ama duyumların ve duyguların da dili olan bir dildir. Woolrich bir kilisenin önünde durmuştu. Tanrım, şurada, gölgede, büyük göbeği basamaklar halinde sarkan, yarı yarı bir yaşlı kadın, sırtı binaların duvarlarına dayalı, binlerce kırışıkla, benle, lekeyle kaplı yüzüne yansıyan gün batımıyla oturup duruyor olsaydı eğer. Woolrich onu da aynı ölçüde güzel bulmayacak mıydı? Tanrım, elbette ki ne kadar güzeldi. İnsanın böyle şeylere hayranlık duymak için dünyaya getirilmiş olduğu gerçeğinden kaçmaya çalıştığı falan yoktu. Gene de saygıdeğer bir yaşlı kadının yaygın ve sarkık formlarını ve kırışıklıklarının tel karesini güzel bulmak da olmayacak şey değildi. Sadece şu var ki kadının yaşlı olduğunu söylemekle yetinmek daha kolaydı. Böylece dünyayı yaşlı bulmaktan güzel bulmaya geçmek, aşağı yukarı gençlikteki anlayıştan yetişkinlerin daha yüksek düzeydeki ahlak anlayışlarına geçmekle aynıydı. Bu sonuncusu, insan günün birinde ansızın bu ahlaka kendisi sahip olana kadar gülünç bir öğretici oyun olarak kalırdı. Woolrich bu kilisenin önünde yalnızca birkaç saniye durmuştu. Fakat bu saniyeler derinliklere doğru kök saldılar ve Woolrich'in yüreğini daha işin başında insanın kendi fikri sorulmaksızın yollandığı on milyonlarca taş halinde kat katı kesilmiş dünyaya, duygunun donup kaldığı bu ay yüzeyine karşı duyduğu o en eski direncin gücüyle sıkıştırdılar. Dünyayı birkaç kişisel ayrıntının dışında önünde hazır bulmak, çoğu insan için bir rahatlık ve destek anlamına gelebilir. Ve direnmeyi sürdüren şeyin yalnızca tutucu olmadığından, aynı zamanda bütün ilerlemelerin ve devrimlerin temelini de oluşturduğundan asla kuşku duymamak gerekir. Ama bu arada kendi bildikleri gibi yaşayıp giden bir avuç insanın duyduğu derin, gölgemsi bir tedirginlikten de söz etmek şartıyla. Woolrich, mimari açıdan taşıdığı incelikleri tam olarak anlayarak kutsal yapıyı seyrederken, şaşırtıcı bir canlılıkla böyle görülmeye değer eserleri yapabilen ya da koruyabilen insan olduğunu, aynı kolaylıkla, aynı kolaylıkla başka insanların kurdu da olabileceğinin bilincine vardı. Kilisenin yanındaki binalar, üzerindeki gök kubbe, bakışları çeken ve yönlendiren bütün çizgilerden ve uzamlardan yansıyan anlatılamaz bir uyum, aşağıdan geçen insanların görünüşleri ve ifadeleri, kitapları ve ahlak anlayışları, yolun üstündeki ağaçlar. Bütün bunlar kimi zaman bir paravan kadar gergin ve bir baskı makinesinin kesilmiş kalıbı kadar sert ve öylesine, evet bunlar eksiksiz sözcüğünden başkaca bir sözcükle tanımlanamaz, öylesine eksiksiz ve tamamlanmış konumdadır ki yanında insan gereksiz bir sis perdesi, Tanrı'nın artık ilgilenmediği küçük bir soluk olarak kalır. O anda Woolrich niteliksiz bir adam olmayı istedi. Ama durum herhalde kimse için çok farklı değildir. Yaşamlarında orta yaşa varmış insanlardan pek azı kendine, eğlencelerine, dünya görüşüne, karısına, karakterine, mesleğine ve başarılarına nasıl ulaştıklarını gerçekten bilirler. Fakat aynı insanlar içlerinde bundan böyle artık pek bir şeylerin değişemeyeceği duygusunu taşırlar. Dahası bu kişilerin aldatılmış oldukları bile ileri sürülebilir. Çünkü insan olup bitenlerin neden özellikle böyle olup bittiğini açıklamaya yetecek kadar nedeni hiçbir yerde bulamaz. Her şey başka türlü de olmuş olabilirdi denilebilir. Çünkü olayların ancak pek azı onları yaşayanlardan kaynaklanır. Buna karşılık çoğunlukla başka koşullara, çok başka insanların keyfine, yaşamına, ölümüne bağlıdır. Ve bunun yanı sıra da sadece belli bir zaman diliminde onlara denk gelmiştir. Örneğin, gençlik döneminde yaşam, henüz tükenmek bilmeyen bir yarın gibi, her yanı olanaklarla ve işlikle dolu olarak insanların önünde uzanıp gider. Buna karşılık öğlen vakti ansızın onların kendi yaşamı olduğunu ileri sürebilme hakkına sahip bir şey beliriverir ve bütünü açısından bu, günün birinde kendisiyle 20 yıl boyunca tanışmaksızın mektuplaşılmış birinin ansızın karşımızda oturavermesi kadar şaşırtıcıdır. Ve insan bu kişiyi aslında zihninde çok farklı canlandırmıştır. Bundan çok daha tuhafı ise insanların çoğunun bunun ayırdığına hiç varmalarıdır. Kendilerine gelmiş, yaşamları onlarınkine karışmış olan insanı adeta evlat edinirler. Onun yaşantılarını, şimdi kendi niteliklerinin ifadesi, onun yazgısını da kendi hizmetleri veya mutsuzlukları sayarlar. Onlara bir sinek kağıdının sineklere davrandığı gibi davranılmıştır. Bir şey, onları bir yerde küçük tüylerinden, bir başka yerde hareketlerinden yakalamış, iyice sarıp sarmalamış, sonunda başlangıçtaki biçimleriyle pek az benzerliği olan kalın bir kılıfta yatar hale getirmiştir. O zaman biraz olsun karşı koyacak güce sahip bulundukları gençliklerine ilişkin düşünceleri artık saydam olmaktan uzaktır. Öteki güç çekiştirir ve havada tiz sesler çıkarır. Hiçbir yerde kalmak istemez ve hedefsiz kaçış hareketlerinden oluşma bir fırtınaya yol açar. Gençliğin alaycılığı, kurulu düzene karşı ayaklanışı, kahramanca olan her şeye kendini feda etmeye ve suç işlemeye hazır oluşu, ateşli ciddiyeti ve tutarsızlığı, bütün bunlar kaçış hareketleri olmaktan öte bir anlam taşımaz. Aslında bunlar yalnızca genç bir insanın girişimlerinden hiçbirini, içten dışa doğru bakıldığında gerekli ve açık seçik olmadığını dile getirir. Bu dile getirişin o genç insanın o anda üstüne atladığı şeyi sanki ertelenemez ve gerekli gibi göstermesi durumu değiştirmez. Birisi iç dünyaya ya da dış dünyaya ait bir gestus icat eder. Nasıl çevrilebilir bu? Yaşama ilişkin bir tutum diye mi? Bir gazın balonun içini doldurması gibi içe doğru akan bir biçim mi? İçten gelen baskının bir ifadesi mi? Bir varoluş tekniği mi? Bu yeni bir bıyık ya da yeni bir düşünce olabilir. Oyunculuktur. Fakat bütün oyunculuklar gibi bir anlamı vardır elbet. Ve genç ruhlar yem serpildiğinde serçelerin damlardan uçup gelmeleri gibi anında üşüşüverirler. İnsanın bunu yalnızca kafasında canlandırması yeterlidir. Dışarıda ağır bir dünya, topraktan, binalardan, gelenek ve göreneklerden, resimlerden ve kitaplardan oluşma, soğumuş bir ay yüzeyi, dilin, ellerin ve gözlerin üstüne abanmaktadır. İçerisini ise adeta hiçbir yere takılmaksızın hareket eden bir sis basmıştır. Bu durumda birinin kendini tanıdığı bir ifadeyle karşılaşması herhalde çok büyük bir mutluluktur. Her tutkulu insanın bu biçimin üstüne sıradan insanlardan önce atılmasından daha doğal bir şey var mıdır? Bu biçim ona bir varoluşun iç ile dış arasındaki ezilmişlikle uçup gitme arasındaki gerilim dengesinin anını armağan eder. Demek ki diye düşündü Ulrich ve bütün bunlar kişisel olarak onu da ilgilendirmekteydi. Ellerini ceplerine sokmuştu ve yüzünde sanki içeri yağmakta olan güneş ışınlarının altında donarak ölüyormuşçasına sessiz ve uykulu bir mutluluk vardı. Demek ki diye düşündü yeni kuşak babalar ve oğullar. Köklü kültürel değişim, üslup değişimi, gelişme, moda ve yenilik diye adlandırılan o sürekli oluşum da bundan başkaca bir temele dayanmıyor. Yaşamın bu yenilenme tutkusunu bir perpetuum mobile'ye dönüştüren şey, insanın kendi sisli benliği ile seleflerin artık yabancı bir kabuk halinde donup kalmış benliklerinin arasında tekrar yalnızca bir görünüşte, benim yaklaşık olarak uyan bir grup ruhunun sokulmasının naaşluğundan başka bir şey değil. Ve insan biraz dikkat ettiği takdirde herhalde zaman henüz varmış olan son gelecekte gelmekte olan eski zamanı görebilir. Böyle bir durumda yeni düşünceler yalnızca 30 yaş daha büyüktür. Ama hepsi de doyuma ulaşmıştır ve biraz yağ bağlamıştır ya da eskimiştir. Tıpkı insanın genç bir kızın pırıl pırıl yüz çizgilerinin yanında annenin sönmüş yüzünü de görmesi gibi ya da bu düşünceler başarı kazanamamıştır. Bir deri bir kemik kalmıştır ve 50 hayranınca büyük bilmem kim diye adlandırılan bir yaşlı delinin reform önerisi olarak kuruyup gitmiştir. Ulrich yine durdu. Bu kez bazı binaları tanıdığı ve bu binaların yapımına eşlik etmiş olan kavgaları ve heyecanları anımsadığı bir alandaydı. Gençlik arkadaşlarını düşündü. Kişisel olarak ya da sadece adlarıyla tanısın, onun yaşında veya daha büyük, ayrıca dünyaya asiler, yeni şeyler ve insanlar getirmek istemiş olsunlar, bütün bunlar burada ya da tanıdığı başkaca bir sürü yere dağılmış olsun, onların hepsi de gençlik arkadaşlarıydılar. Şimdi bu binalar, ikindi vaktinin solmaya yüz tutmuş ışığı altında, başlarında eski moda şapkalar bulunan namuslu teyzeler gibi çok şirin, önemsiz ve heyecan verici hiçbir yanları bulunmaksızın durmaktaydılar. İnsanın içinden gülümsemek geliyordu. Ama bu iddiasını yitirmiş kalıntıları arkalarında bırakanlar, şimdi birer profesör, birer ünlü, birer attılar. Bilinen ilerici gelişmenin bilinen bir bölümü olmuşlardı. Az çok kısa bir yoldan geçerek sisten gelip donma noktasına ulaşmışlardı. Ve bu yüzden tarih, yüzyıllarını anlatmak amacıyla onlardan şöyle söz edecek. Hazır bulunanlar. Bu ayrımda geçen yabancı kelimelerin yazılışı. Perpetuum mobile. P-E-R-P-E-T-U-U-M. M-O-B-I-L-E.